gelen bir soru şöyle. Üstadımız kendisini eleştiren tarikat şeyhlerine karşı nasıl bir yaklaşım içinde olmuştur? Neler söylemiştir?
Şimdi üstadları madem ki imanı var, o cihetle kardeşimizdir. Mantığını, manasını hizmet ömrü boyunca hep bunu uygulamış yani. Dolayısıyla kardeşimize vurmamak. Kardeşlerimizin yanlışını yanlışla düzeltmemek esasını hep üstlenmiş Bediüzzaman Hazretleri. Ve bazıları üstadı tenkit etmiş. Hatta gıybet etmiş. Hatta hakaret etmiş olabilir. Değil mi? Şimdi herkes dilinin altındaki kullandığı ifadelerle ölçülür. Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan, değil mi? Gösterilen yanlış tavırlara karşı takındığı doğru tavırlardır. Yani sadece yazdığı şu mükemmel eser Bediüzzaman'ı Bediüzzaman etmez. Bazen bir söz insanı ağlayı iline çıkarır. Bazen bir söz insanı esfer-i safine indirir. Öyle tehlikeli, öyle kaygan bir ortam olmuş ki bir söz söylese herkes der ki işte Bediüzzaman burada böyle diyor. Öyle mi ya? Bir anda bakıyorsun ki belki kalplerde sönebilir. Bu lafzi olan. Bazen de fiili yanlışlar olabiliyor. Değil mi? Şimdi mesela diyelim ki FETÖ diyelim 15 Temmuz'a kadar ya da 17-25'e kadar diyelim. Milletin bazıları nezdinde, ekser insanlar nezdinde çok iyi bir grup olarak biliniyordu.
Şaşalı hizmetler
Şaşalı
olarak.
bir hizmet. Bütün dünyaya işte iman, İslam bayrağını her tarafı dikmeye çalışan bir grup olarak zannediliyor, biliniyordu. Bir hata yaptı. Değil mi? Ondan sonra bakıyorsun ki çorap söküğü gibi arkasından bütün yanlışlar sökülmeye başlandı. Şimdi dolayısıyla gerek lafzi, gerek fiili, gerek hali bazı hatalar yapılırsa yaptığı hizmetlerin çoğu da artık o altyapıda gizlediği manalara göre. Çünkü o fiil onun gizlediği şeyin tezahürüdür. O söz de hakeza. Ona göre değerlendirmeye başlıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri kendisi Allah ondan ebeden razı olsun, şefaatlerine nail etsin. İman Kur'an için her türlü sıkıntıya, meşakkate ben göğüs germeye hazırım diyor ve onu da hayatıyla göstermiş. 28 küsür senelik hayatı böyle geçmiş. Bu esnada birileri tabii laf söyleyecek, bazıları anlamadığından başka şeyler söyleyecek. Çünkü Üstad yeni bir hizmet tarzı ortaya koydu. Yeni bir hizmet tarzı olduğu için 1000 yıllık tarikat sisteminin haricinde bir sistem. Şimdiye kadar 1000 yıl hep tarikatla bu millet Cenab-ı Hakk'a ulaşmaya, kalbini, ruhunu tenvir etmeye çalıştı. Ama bakıyorsun bir anda zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamandır ifadesi. Tarikatı burada reddetmek manasına değil. Tarikatın sistem olarak yine işlediğini fakat bu asrın ruhuna geçen asırlardaki gibi tam tercüman olamadığını ifade etmek
Cadde-i Kübra
manasında.
olamaması.
Tabii. Yani tarikat Sünnet-i Seniyye'nin en ince ayrıntılarına kadar müraat etmeyi emreden bir sistem. Ama insanlar imansızlık değil mi? İnançsızlık girdabında çırpınan bir duruma gelmişler. Şimdi burada Bediüzzaman sen ne desin? Yine kardeşim Sünnet-i Seniyye'nin en ince ayrıntısını bu manada gösteren tarikatlardan yürüyelim dese bu asrın sistemine zıt. Daha önceki asırlarda çok mükemmel işlendi bunlar. Değil mi? Onun için iman kurtarmak zamanıdır. Hakikat zamanıdır. Hakikat-ı İslamiye'yi anlatma, yaşama, insanlara, aleme duyurma zamanıdır diye o yoldan. Dolayısıyla bu şeylerin hepsini baktığın vakit bazıları Bediüzzaman'ın parlamasını yani nazara alarak bazı kıskanç hislerinden dolayı, bazıları sistemini anlamadığından dolayı, bazıları da bazı cümleleri onların şimdiye kadarki anladığı meselelere biraz daha farklı bir yaklaşım tarzı içinde olduğundan dolayı üstadımıza maalesef bazıları haklı, bazıları haksız. Haklı derken kendi açılarından haklı. Yani yine samimi bir niyet ama böyle bir şey olmaması lazım deyip oradan saldırmışlar. Bazıları da tamamıyla fasit bir niyetten yapmışlar. Haklı haksız dediğimiz o. Şimdi üstad sana bakıyoruz. Peki üstadım sen bunlara nasıl davranıyorsun? Bizim de başımıza bu gibi şeyler kıyamete kadar gelecek. Biz bunlara karşı nasıl davranalım? Şimdi hemen bakalım. Kastamonu laikası 160. mektupta şöyle bir şey var. Diyor ki gayet muhlis kardeşimiz Hasan Atıf'ın mektubunda bir ihtiyar alim ve vaiz Risale-i Nur'a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. benim gibi binler kusurlar bulunan bir biçarenin ehemmiyetli iki mazeretine binaen bir sünneti, yani sakal sünnetini terk ettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale-i Nur'a ilişmek istemiş. Demek ki burada bahane var.
Evet.
Evvela hem o zat hem sizler bildiniz ki ben Risale-i Nur'un bir hizmetkarıyım. Hem müspet hareket derken sadece devlete karşı, ondan sonra işte devleti idare eden insanların vaziyetine karşı müspet hareket yapan değil.
Kendi aramızda da.
Kendi içinde de müspet hareket edecek yani. İslami cemaatlere karşı da müspet hareket içerisinde olacak. Değil mi? Ve o dükkanın bir dellalıyım. O dükkan ne? Risale-i Nur dükkanının, yani iman ve Kur'an hakikatlarının elmaslarını pazarlayan, satan dükkanın bir dellalıyım. O ise, Risale-i Nur ise Arş-ı Azam'la bağlı olan Kur'an-ı Azimüşşan'la bağlanmış bir hakiki tefsiridir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet edemez. Benim yırtık dellallık elbisem onun baki elmaslarının kıymetini tenzil edemez. Saniyen, o vaiz ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benden de iki katını, beş katını, on katını demiyor. Benim tarafımdan selam söyleyiniz. Bak, müspet. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz.
Çok güzel bir tenkit üslubu.
Ya. Bak. İdfa billeti hiye ahsen. Yani kötülüğü güzel bir şeyle sav diyor ayet. O zaman görürsün ki karşıdaki o düşman, karşıdaki o insan sana çok güzel bir dost olmuştur. Değil mi? Şimdi münazara ve münakaşa ettin mi? Kim istifade eder bundan? Din düşmanları, gayrimüslimler, seni yıpratmaya, seni perişan etmeye çalışan insanlar. Şeytan, nefis. İki Müslüman dövüştüğü vakit bakıyorsun ki birisi çıkmış vaaz kürsüne, o birisini atıyor. O da çıkmış 75 milyon insanın seyredebileceği bir televizyon kanalına, o da bir şeye, alime ya da vaize laf atıyor. Oldu mu?
Evet.
Şimdi ne durumda olduğumuzu görebiliyor musun? Bak, bu tarz çok mühim. Eğer siz birbirinizin gözüne bakıp doğruyu konuşmaktan ve karşıdaki insanın yanlışını lütufla ıslah etmekten korkuyorsanız bu yolu denersiniz. Ha, böyle bir korkunuz yoksa, uluv-u cenab bir haliniz, bir vaziyetiniz, bir ruhunuz varsa o zaman ne yaparsınız? Randevu alırsınız. Kardeşim sizinle bir görüşüp bir çay içmek isteriz. Karşıdaki insan bir kaçtı, iki kaçtı, üçüncüsü de muhakkak tamam diyecek. Yapacak bir şey yok. Kardeşim bak, ben Allah namına senin bu yanlışını sana anlatmaya geldim.
Hakikaten o yanlışı düzeltmek istiyorsa
evet.
Yapması gereken bu yani.
Ver elini öpeyim. Sen benim büyüğümsün. Benim hocamsın. Ama bir de burada şunlar. İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafi'ye, İmam-ı Maturidi'ye, İmam-ı Eşari'ye. Yani itikadi ya da amel ise. Ya da şuna ya da buna. Ya da şu ayete, şu sünnete, şu hadise. Zıttır. Lütfen bu noktada bu gibi şeyleri avama anlatmayınız. Anlattığınız vakitte çoğu insanın kafası karışır. Sizin niyetiniz halis olabilir ama çoğu insanın da bu manada inancını, itikadını zarara uğratabilirsiniz, yanlışa götürebilirsiniz gibi müspet bir yolla olduğu vakit bakıyorsun ki belki o durum bir daha olmaz.
Evet.
Bilmiyoruz ki. Üstadımız burada bunu yapın diyor. Zor bir yol ama meyvedar bir yol. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de bedduayla da mukabele etmeyiniz. Çok mühim. Beddua yok. Demek ki beddua eden bir insan nur talebesi olduğunu ilan etse bu noktada nur talebesi olmadığı da anlaşılıyor. Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri beddua etmezler. Bak ne diyor? Tecavüz edilse. Kim olursa olsun madem imanı var o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müthiş düşman ve yılanlar var. Müthiş düşman, müthiş yılan, müthiş ejderha. Kim? Ehli küfür. Bir taraftan da zavallı bir Müslüman var. Nefsine mağlup olmuş, bana laf söylemiş. Üstadımız diyor ki, sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ağzına girmek gibi. Yani ben bu adamla dövüşürken aslında ikimizi de yılan ağzına, ejderhanın ağzına doğru götürmüş oluyorum da farkında değilim.
Evet.
Geçen de aynı şey oldu. Bir vaiz efendi, ehli tarik bir zat, yine Türkiye'nin tanıdığı, Şimdi Üstad Sen'in eserlerinde 20 yerde itikada zarar verecek yanlışlar olduğunu işte Ruhi Özcan isminde bir doçent anlatıyor. Rahmetli olmuş Ruhi Özcan da. Şimdi getir bu 20 tanesini bir beraber bakalım dediğinde yok. Sen okudun mu? Yok. Nur talebeleri kalkıp da şuradan buradan ona saldırmamalılar. Böyle yaptılar. Sonra Allah razı olsun bir abimiz kendi radyosuna çağırdı. Ondan sonra da durumu anlattı. Bütün Nur talebelerinden özür diliyorum. Ben burada yanlış yaptım deyip de özrünü beyan edip gitti. Eğer biz de aynı mukabelede bulmuş olsaydık, emin ol o bir yerden, biz bir yerden ehli küfrü, din düşmanlarını sevindirecek şekilde ne yapacaktık? Birbirimize yaka paça girecektik.
Televizyon programlarında.
Tabii. Hatta sen yapamadığın 10 katını onlar yapar zaten. Sen yapamazsın ki bunu.
Özellikle insanlar da tartışma ortamını seviyor. Böyle ya. Programlar seviyorlar. Televizyonlar da seviyor çünkü reytingi arttırıyor. Hı hı. Ama iş İslam lehine değil aleyhine oluyor.
Aleyhine oluyor.
Neden? Çünkü işte İslam alimleri aralarında uzlaşamıyorlar. Hı hı. Böyleyse o zaman İslam'da haşa bir hakkasızlık mı var?
Ya.
Diye böyle insanlara vesveseler geliyor.
Ya. Elhamdülillah. Yani bakın mesela bu dersler bizim de hareket tarzımızı nasıl hareket edeceğimizi gösteriyor bize değil mi? Şimdi bakın ne diyor? Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. Zaten devlet zorluyor onları. Şöyle namaz kıldıracaksınız, şöyle yapacaksınız, şöyle ezan, şöyle kamet neyse. Şimdi sen de kalk bu hoca efendi, misal diyorum, niye böyle ezan okudu? Bu hoca efendi niye böyle kamet yaptı? Şu niye böyle etti diye. Sen de tenkit edersen zaten adam gariban devletin tasarrufu altında o zamanki idareyi söylüyorum. Hı hı. Çektiği sıkıntı zaten belli. Sen de üzerine gidersen ne olacak? Bak ne diyor? Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Hı. Şimdi burada ne diyor? Kardeşim diyor benim sakal sünnetimi terk ettiğimden dolayı vicdanen düşünse bunda da haklı olduğumu bildiğinden dolayı beni tenkit eden adamın cumasına, cemaatine, kametine, ezanına karışmayın diyor. Ne güzel değil mi?
Evet.
Ya tenkit etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbani demiş ki bid'a olan yerlere girmeyiniz. Maksadı sevap olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil. Çünkü selef-i salihinden bir kısmı Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa halvet hanesinde, kendi evinde ya da medresesinde bulunması lazımdır. Şimdi bu bir mektup böyle. İzin verirseniz bir mektup daha okuyalım yine Kastamonu'dan. Bir başka mektupta ise şunları ifade ediyor üstadımız. Bu sırra binaen vel kâzi minel gâiz vel âfina aninnâz. Müslümanların sıfatlarını anlatıyor. Onlar gayzlarını, öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. De ki uluv-i cenab düstuna itibaren ve avam-ı mümininin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamakla imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen. Haklısın ama zararlı bir hiddet olursa o zaman haklıyken haksız duruma da düşebiliyorsun. Hmm. Çünkü İslam alemine insanların bakışlarının yanlış olmasına değil mi? Yanlış bir bakış açısı sahibi olmasına sen vesile oluyorsun. O zaman Nur talebeleri bundan kaçınacak. Yapmıyorsa o fiilin Risale-i Nur'dan olmadığını da bu cümleler bize gösteriyor. Adam Nur talebesi ama o fiili Nurcu bakışı ya da fiili değildir yani. Değil mi?
Evet.
Hatta bundan dolayı da Nurcular da hep pasiflikle de itham edenler oluyor. E bu kadar da pasiflik olur mu? Eğer buna pasiflik derseniz değil mi? Pasif direniş bazen değil mi? Sivil itaatsizlik bazen aktif direnişten çok daha müessir olduğunu tarihte çok olaylar gösteriyor. İşte Bediüzzaman Said Nursi olayı da böyledir. Bediüzzaman Hazretleri öyle bir pasif direniş yaptı ki değil mi? Şu anda elhamdülillah devletin reisleri, devletin büyükleri, devletin erkanları Bediüzzaman Sempozyumunda değil mi? Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları
elhamdülillah.
Ne diyorlar? Bediüzzaman'ın müspet hareket anlayışına her zamandan ziyade bu zamanda daha fazla ihtiyaç var. Bediüzzaman'ın bu manadaki öğretilerini herkese, dünyaya tanıtmamız, idare etmemiz lazım diye de mektuplar yazıyorlar ya da bu manada tebrikler gönderiyorlar Bediüzzaman Hazretleri'ne. Ne oldu bu? Demek ki bu pasif değildir. Zahiren pasif direniş olan görünen şeyler hakikatta ve netice itibariyle en aktif direniştir. Şeyh Said diyelim mesela çıktı topla tüfekle ama oracıkta ne yapıldı? Kendisi ve 47 tane müridi asıldı diye derdi, perişan edildi. Ama Bediüzzaman Hazretleri böyle bir yolla değil mi? Bütün devletin sistemini elhamdülillah tekrar İslam'a doğru yönlenmesine vesile oldu. Bununla beraber bütün alemi İslam'a tekrar ağabeylik, reislik, kumandanlık vaziyeti alacak bir duruma da Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle getirmesine değil mi? Vesile oldu yani. Fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen ve ehli ilhadın iki taife-i ehli hakkın muhabirindeki husumetten istifade ederek, burası çok mühim, birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cerh edip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten iştinaben, Risale-i Nur şakirtleri bu mezkur dört esasa binaen muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i bil misil ile karşılamamalı. O yanlış yaptı diye sen yanlış yapmanın caiz değil. O yanlış yapması senin yanlışını caiz hale getirmez değil mi? Dolayısıyla sen yanlışın belki daha büyük olabilir. Sen eğer onun söylediğine karşı selam deyip gelip geçersen değil mi? Ondan sonra da hiç sataşmadan, şey yapmadan yoluna devam edersen o adamın da hareketler müspetleşmesine. Çünkü neticede vicdan var. Vicdan içinden döver. Bazen oluyor. Birisi sana bir şey söyler istiyor ki keşke bu adam bana iki şey söylese de vicdanımı teskin etse. Niye? Çünkü haksızca söylemiş o ifadeyi. Sen konuşmadın mı karşıdaki insanın vicdanı varsa, sönmemişse onu yakar. Senin yolunu gözler özür dilemek için. Ya. Bu mezkur dört esasa binaen muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabeleyi bil misille karşılamamalı. Yalnız kendini müdafaa için musalaha kârane medar itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerektir. Bu da yani yine Kastamonu 120. mektup.
Cevapsız ve sessiz kalmak da değil.
Tabii.
O da Risale-i Nur'un müspet hareket.
Tabii. Doğruyu söyleyeceğiz, konuşacağız. İşte az evvel bir misal vermiştik. Yani bir abi sağ olsun çağırdı. Kendi radyoları var. Durumu anlattı, izah etti, şey yaptı. Bir programda yapabilir miyiz? Herkes sizin dilinizden duysun bunları. Evet. Ondan sonra bütün Nur talebelerinden. Onları üzdüm herhalde. Haklarını helal etsinler. Ben okumadığım bir kitaptan, ondan sonra okumadığım bir eserden yorum yaptığım için bu yanlış bir yöntem. İlme, alime bu manada yakışmaz manasında. Çok güzel bir şekilde. Ondan sonra da bu adam yoluna, Allah razı olsun, nurcular da yollarına, hizmetlerine devam edecekler.